Ayrım 2.
3. Yapı ve Kredi Bankası'nın Atatürk Kitaplığı kataloğu, kitaplıkta bulunan 1200 özgün eserin künyesi. Dipnot, Yapı ve Kredi Bankası Yayınları İstanbul 1973, bu değerli ve yararlı kitaplık ne yazık ki kapatıldı. Dipnot, 1924 yılı müfredat programına göre yazılmış olan Asr-ı Hazır'da Türkiye Tarihi adlı ilk tarih dersi kitabından 1973 yılı ders kitaplarına kadar bütün resmi tarihlerin dökümü var. Bu üç esere göre resmi tarihlerin ya da resmi tarih niteliğindeki yayınların ortalama oranı %1.3. 10 bin eser içinde ortalama oranın %1'in çok altına düştüğünü söylemek yanlış olmaz sanırım. Dipnot, Atatürk'ün doğumunun 100. yılı dolayısıyla yayımlanan 485 tanıtma, araştırma ve inceleme kitabının bile 436'sı özel yayın. Leman Şenarp, Atatürk Kaynakçası, TTK Yayınları, Ankara 1984. O kadar eleştirilen resmi tarihin yakın tarihle ilgili bütün yayınlar arasındaki ağırlığı işte bu kadar. Dipnot, yeni devletin rejimi yerleştirmek ve ideolojisini benimsetmek için yoğun ve sürekli bir yayın etkinliği göstermediği anlaşılıyor. Öteki yayınların oranı ise 98.7. Tabii ders kitaplarının öğrencilerce okumalarının zorunlu olması gibi önemli bir özelliği var. Resmi tarih gerçeklere uygunsa bu özellik bir sakınca sayılmaz. Ama değilse gerçeklerden habersiz masal çocukları yetiştiriyoruz demektir. Fikret Başkaya, Sovyetler Birliği'nde devrimden bu yana resmi gerçeğin, yani resmi tarihin tam 10 defa değiştirildiğini yazıyor ve şöyle devam ediyor. Dipnot, adı geçen eser sayfa 16. Bizde de A. Zuhuri Danışman adlı bir tarihçi, 1950-51 döneminde okutulan kitabından Yeni Tarih Dersleri Orta 3, İnönü adının geçmemesi için İnönü Savaşları ile Müdanya Anlaşması'nı ve Lozan'ı çıkartmıştı. Kısa bir süre sonra bu ayıp düzeltildi. Bizde aşağı yukarı 1920'lerin sonları ve 1930'ların ortalarına kadarki dönemde oluşturulmuş bir resmi tarih ve resmi gerçek varlığını sürdürmektedir. Burada tartışılması gereken nasıl olup da resmi gerçek ve resmi tarihin ciddi bir eleştiriye uğramadan ve yara almadan veya çok az aşınmaya uğrayarak bu kadar uzun süre varlığını sürdürebilmiş olmasıdır. Sahi acaba neden resmi tarih bunca yıldır ciddi bir yara almadı ve pek az aşınmaya uğradı? İki olasılık var. A. Ya doğru olduğu için dayanıyor, B. Ya da dayanıklılığı doğruluğundan değil daha başka sebeplerden kaynaklanıyor. Fikret Başkaya'ya göre bu dayanıklılık resmi tarihin doğruluğundan kaynaklanmamaktadır. Bunun hem Türkiye'deki sermaye birikiminin aldığı özgün biçim, hakim sınıfların niteliği veya sınıfsal ittifakın yapısı ve tarihsel süreklilik, hem de aydınların devlet içindeki ve devlet karşısındaki konumları ile ilgili yanları var. Bizimki gibi ülkelerde ve bürokratik baskı rejimlerinin geçerli olduğu ülkelerde, Çin, son dönem öncesi SSCB, Doğu Avrupa, Küba ve benzerleri, bilimsel bilginin, sosyal bilim, göreli bağımsızlığı da ortadan kalkmakla, bağımlılık mutlak bir nitelik kazanmaktadır. Böyle bir göreli özellik yokluğu, toplumda irrasyonel, yani akla aykırı, bilim dışı, iç tutarlılığı olmayan bir toplum ve tarih versiyonunun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır. Dipnot, adı geçen eser sayfa 16. Ama Başkaya'nın dikkate almaktan özenle kaçındığı bir olgu var. Kurtuluş Savaşı, Mustafa Kemal ve sonrası ile ilgili kitapların %98'inden fazlası özel çalışma. Bu yazarların kimi Türk, kimi değil, kimi sağcı, kimi solcu, kimi doğulu, kimi batılı, dinleri, sınıfları, konumları, eğitimleri, meslekleri, dünya görüşleri başka başka insanlar ve çok büyük çoğunluğu da resmi tarihi doğruluyor. Entelektüelliğin başlıca niteliğinin gerçeği ortaya çıkarmak olduğunu yazan Başkaya, bu farklılıkları görmezden gelerek hepsinin aynı şablona sığdırmış. Vahidettinci yazarlar da resmi tarih çizgisini sürdüren bütün tarihçileri ve araştırmacıları aynı yaklaşımla bir kaba koyuyor ve şöyle suçluyorlar. Hakikate saygısız birçok inkılap dalkavuk ve yobazı, Kağan Mısıroğlu, Sarıklı Mücahitler sayfa 83, Kiralık Kalemler, Kağan Mısıroğlu, Osmanoğullarının Dramı sayfa 21, Tarih Yalancıları ve Vakkasoğlu, Son Bozgun, 3. cilt sayfa 6. Gerçeği söylemek yerine dalkavukluk etmeyi tercih edenler, Mustafa Kemal ve İnönü'nün meddahları, masalvari kitaplar yazmaktan başka iş yapmayanlar, GRYT Ansiklopedisi 1. cilt sayfa 133, 319, 374 ve benzerleri. Ama mesela Yunanlı A.A. Pallis, Kuvayi Milliyeci İbrahim Ethem, tarihçi Bernard Lewis, gazeteci Ömer Sami Coşar, Bulgar gazeteci Parushev, bilim adamı Seha L. Meray, eski Kızıl Ordu komutanlarından Büyükelçi S.I. Aralov, yedek subay Şevket Soğucalı, Hintli araştırmacı Sinha, gazeteci İlhami Soysal, Tunuslu bilim adamı Abdülvahap Butima, bilim adamı Sina Akşin, Fransız Türkolog J.L. Bak, Gramont, öğretmen Baki Öz, Pakistanlı bilim adamı Yakup Mughul, yazar Attila İlhan, İngiliz bilim adamı A.J. Toynbee, yazar Peyami Safa, İtalyan yüzbaşı Baj Macario, araştırmacı Fethi Tevetoğlu, Alman bilim adamı G. Jeschke, Arjantinli yazar Blanco Villalta, Avusturyalı Dagobert von Mikusch, Pakistanlı bilim adamı Hanif Fauk, araştırmacı Zeki Sarıhan tek bir şablona sığdırılabilir. Resmi tarihi doğrulayan tutumları çıkarcılık ve dalkavuklukla açıklanabilir mi? Yakın tarihimizle ilgili özel eserlerin genel olarak resmi tarih doğrultusunda olmasının gerçek sebebini bütün iddiaları görüp değerlendirdikten sonra birlikte bulacağız. 3. Yasaların gerçekleri açıklamaya engel olduğu iddiası. Bu konudaki iddiadan bir örnek. Bu satırların naçiz muharriri Türk Kurtuluş Savaşı'nın gerçek veçesi üzerine resmen çekilmiş bulunan örtüyü kaldırmaya muktedir değildir. Kanunlar bugün için böyle bir şeye asla imkan vermemektedir. Kadir Mısıroğlu, Sarıklı Mücahitler, sayfa 33. Yazar kanunlar diyor ama aslında tek kanundan şikayetçi. Atatürk aleyhine işlenen suçlarla ilgili 5815 sayılı kanun. Bu kanunla ilgili iddialar ve görüşler 4. bölümde ele alınacaktır. Sakın bu kanundan dolayı gerçekleri öğrenemeyeceğiz diye üzülmeyin. Ne söylemek istiyorlarsa hepsini apaçık düpedüz yazıyorlar ama bir yandan da sızlanıyorlar. Niye mi sızlanıyorlar? İlerledikçe anlayacağız. 4. Devlet arşivlerinin durumu. İleri sürülen iddialardan biri de devlet arşivlerinin gerçeklerin anlaşılmaması için kapalı tutulduğu işte birkaç suçlama örneği. 70 yıldır kat kat kilitli bodrumlarda gizlenmiş belgeler. Dipnot. Ankara İstiklal Mahkemesi zabıtları Hasan Mezarcı'nın ön sözü. Sayfa 10. İşaret Y. İstanbul 1993. Bir kısım meclis zabıtları, tutanakları, İstiklal Mahkemesi dosyaları gibi çok mühim tarihi malzeme hala gözlerden uzak tutulmaktadır. Vesikalardan, belgelerden bir kısmı hala saklanmakta, araştırmacılardan gizlenmektedir. Dipnot ve Vakkasoğlu adı geçen eser 1. cilt sayfa 7. Yakın tarihimizde cereyan eden bir yığın mühim hadiselerin perde arkası, iç yüzü, gerçek mahiyeti ortaya konulamamış, sağlıklı değerlendirmesi yapılamamıştır. Bunun da temel sebebi başta Çankaya ve Genelkurmay Başkanlığı arşivi olmak üzere yakın tarihin belgelerini bağrında saklayan arşivlerin sivil araştırmacılara kapalı oluşudur. Dipnot, Gayri Resmi Yakın Tarih Ansiklopedisi 1. cilt takdim yazısı. Tarihiyle bu kadar çok övünen devlet, savaş tarihi arşivlerini resmi tarihçilerin dışında hiç kimseye açmıyor. Dipnot, Yalçın Küçük, Türkiye Üzerine Tezler 2, sayfa 634. Bu iddiaların gerçek olup olmadığını anlamak için arşivlerimizin durumuna çabucak bir göz atalım. 4-1, TBMM Arşivi. 1. İstiklal Mahkemeleri ile ilgili dosyalar hiç olmazsa 1973'ten beri araştırmacılara açıktır. Dipnot, Uğur Mumcu Şeyh Said ayaklanması dosyalarının tasnif dışı olduğunu ileri sürmektedir. Kürt İslam ayaklanması 1919-1925, sayfa 7. İlk yayın tarihinin 1991 olduğunu sanıyorum. Bu ifadeden en azından bu dosyanın incelemeye kapalı olduğu anlamını çıkararak sebebini öğrenmek için telefon ettim. Arşiv yetkilisi dedi ki dosyalar olaya ve mahkemeye göre değil, sanık adlarına göre tasnif edilmiştir. Bir yanlış anlaşılma olmuş herhalde. Çünkü sanık adı belirtilmek şartıyla her dosyayı incelemek kabil. Hiçbir dosya incelemeye kapalı değil. 23.6.1995 günü Arşiv Müdürü Y. İhsan Eserli ile yapılan konuşma. Profesör Doktor Ergün Aybars'ın bu dosyalara dayanarak hazırladığı 1920-1923 dönemi İstiklal Mahkemeleri hakkındaki doktora tezi 1975 yılında Bilgi Yayın Evi'nce yayımlanmıştır. Dipnot, İstiklal Mahkemeleri Bilgi Yayın Evi Ankara 1. baskı 1975. 1923-1927 dönemi İstiklal Mahkemeleri hakkındaki doçentlik tezi de 1982'de Kültür Bakanlığı'nca yayımlandı. Ahmet Nedim de Ankara İstiklal Mahkemesi 1926 tutanaklarını 1993'te yayımladı. Dipnot, Ankara İstiklal Mahkemesi zabıtları işaret yayınları İstanbul 1993. Burhan Bozgeyip şöyle yazıyor. İstiklal Mahkemesi gibi bir müessese ile ilgili arşiv belgelerinin kağıt fabrikasına gönderilerek hamur yapıldığı söylenmektedir. Bozgeyik böyle çocukça bir söylentiyi aktarmakla yetinmiyor, bir de kesin yargıda bulunuyor. Bu mahkemelere ait on binlerce belge bugün ortada yoktur. Çerkez Etlem sayfa 7 Yeni Asya Gazetesi yayınları İstanbul 1991. Bütün dosyalar ve belgeler TBMM arşivindedir. Bu tür desteksiz atışların daha patırtılarını da göreceğiz. 2. TBMM Gizli Celse Zabıtları 1920-1937 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce 1980'de yayımlanmıştır. 4-2 Genelkurmay Başkanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etütler, Atasesi Arşivi. Bu arşivde Osmanlı dönemine ilişkin olanlarla birlikte 7 milyona yakın askeri belge, ayrıca Atatürk'ün ölümünden 25 yıl sonra açılmak üzere Ziraat Bankası kasalarında korunup, 1964 yılında Genelkurmay'a teslim edilen Atatürk'ün özel mektupları ile özel not defterlerine oluşan Atatürk Özel Arşivi ile Cumhurbaşkanlığı Arşivi'nin kopyası bulunmaktadır. Dipnot Kurmay Albay N. Kaplan Askeri Tarih Bülteni sayfa 271 sayı 36 1994. 1. Bu arşive dayanan Kurtuluş Savaşı'nın askeri tarihi 16 cilt olarak yayımlanmıştır. Bu arşivden yararlanılarak hazırlanmış 3 yeni kitabın adı Doçent Doktor İsmail Özçelik Milli Mücadelede Güney Cephesi Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara 1992. Doktor Mesut Aydın Milli Mücadele döneminde TBMM hükümeti tarafından İstanbul'da kurulan gizli gruplar ve faaliyetleri Boğaziçi Yayınları İstanbul 1992. Doktor Bülent Çukurova, Kurtuluş Savaşı'nda haber alma ve yeraltı çalışmaları, Ardıç Yayınları İstanbul 1994. Dipnot, Atase Başkanlığı araştırma yapmak isteyen GRYT ansiklopedisi yazarlarına, arşivin eski yazı bilen Türk ve yabancı bilim adamlarına ve araştırmacılara açık olduğunu, ancak incelemek istedikleri Doğu Anadolu olaylarıyla ilgili belgelerin tasnif aşamasında olduğunu ve bu konuda başkanlıkça bir yayın hazırlığı olduğunu, bu sebeple incelemelerine imkanı olmadığını yazılı olarak bildirmiş. GRYT Ansiklopedisi 5. cilt sayfa 165. Doğu olayları ile ilgili belgelerin bu aşamada araştırmacılara kapalı olduğu anlaşılıyor. 2. Atase'nin başvuru kitaplarında Kurtuluş Savaşı ile ilgili Yunanca, İtalyanca ve Fransızca ve benzeri kitapların çevirileriyle yayımlanmamış çeşitli anılar, tümen ve alay tarihçileri harp cerideleri bulunuyor. Atase araştırma kitaplarından herkes yararlanabilmektedir. 3. Atatürk'ün özel arşivindeki mektuplar ve defterlerindeki notlar 3 kitap halinde ve geri kalanlar ise 75, 77, 79, 80 ve 82 sayılı Askeri Tarih Belgeleri dergisinde yayımlanmıştır. Dipnot, Atatürk Özel Arşivinden seçmelerin birincisi Kültür Bakanlığı'nca 1981, ikinci ve üçüncü ise Atase Başkanlığı'nca 1992-94 yayımlanmıştır. Atatürk Özel Arşivi de araştırmacılara açıktır. Dipnot, örnek Dr. M. Aydın adı geçen eser sayfa 313. 4'e 3, Cumhurbaşkanlığı Arşivi. Bu arşivde bulunan Atatürk dönemi belgeleri uzunca bir zaman araştırmacılara açık kalmıştı. 1991 yılında bilgisayara geçmek amacıyla geçici olarak kapatılmıştır. Ama bu arşivde bulunan belgelerin kopyaları yalnız Atase'de değil, Türk Tarih Kurumu'nda da var. Dipnot, bütün belgelerin fotokopisi deniyor. Gerçekten böyle mi bilmiyorum. Doğrudan bu arşivden ya da TTK'ndaki fotokopilerden yararlanmış değişik yıllara ilişkin birkaç yazarın ve eserinin adı. Lord Kinross, Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Sander Yayınları İstanbul 1966. Ulu İdemir, Sivas Kongresi Tutanakları, TTK Yayınları Ankara 1969. Profesör Doktor B. Sıtkı Baykal, Heyeti Temsiliye Kararları, TTK Yayınları Ankara 1974. Doçent Doktor Mim Kemal Öke, Güney Asya Müslümanlarının İstiklal Davası ve Türk Milli Mücadelesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları Ankara 1988. 4'e 4, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü ve Türk Tarih Kurumu Arşivleri. Bunlar da araştırmacılara kapalı değil. Sözü uzatmamak için her iki arşivden birden yararlanılarak yazılmış yeni bir örnek vermekle yetineceğim. Doktor Sıtkı Aydıdel'in Güneybatı Anadolu'da Kuvayi Milli Hareketi adlı araştırması Kültür Bakanlığı'nca 1993'te yayımlandı. Araştırmacı bu kitabı için şu dosyaları incelemiş. Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Ali Orhan İlk Kurşun Arşivi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Cavit Aker Arşivi, Türk Tarih Kurumu Albay Bekir Sami Günsav Arşivi, Türk Tarih Kurumu Tevfik Bıyıklıoğlu Arşivi sayfa 399. Bu arşivlerde bulunan belgeler sistematik olmamakla birlikte harp tarihi vesikaları, askeri tarihi belgeleri, askeri bülten, tarih vesikaları, belleten, Atatürk Araştırmaları Merkezi dergisi ile belgelerle Türk tarihi ve Türk kültürü gibi dergilerde yayımlanıyor. Dışişleri arşivinde bulunan Kurtuluş Savaşı ve Atatürk dönemine ilişkin temel belgelerin birinci cildi 1981'de, ikinci cildi 1982'de. Dipnot Atatürk'ün Milli Dış Politikası 2 Cilt Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara 1981-82. Başbakanlık arşivinde bulunan Mustafa Kemal ile ilgili belgeler 1982'de. Dipnot Atatürk ile ilgili arşiv belgeleri 1911-1921 Başbakanlık Yayınları Ankara 1982. Lozan Kurulu ile Ankara arasındaki tüm yazışmalar ise 1990 ve 94'te yayımlandı. Dipnot Bilal N. Şimşir Lozan Telgrafları 2 Cilt TTK Yayınları Ankara 1990-1994. Sözü bağlayayım. Meclis zabıtları 1920'den beri yayımlanıyor. 1920-1937 dönemine ilişkin gizli celse zabıtları 1980'de eksiksiz yayımlandı. İstiklal mahkemeleri dosyaları en azından 22 yıldan beri araştırmacılara açık. Çankaya, Atasetite, TTK, Osmanlı arşivi gibi arşivlerden birçok yazar harıl harıl yararlanıyor. Dipnot, şunu da söylemek gerek, arşivimizde kaba tasniften önce tasnife geçilemediği, mikrofilm, bilgisayar gibi kolay arama ve ulaşma sistemleri çoğunlukla kurulamadığı, belgeler sistematik bir biçimde yayımlanmadığı için ayrıntılara inmek isteyen araştırmacıların işi hala kolay değildir. Mesela Başbakanlık arşivinde 50 milyon belge olduğu anlaşılıyor. Hayat Tarihi Dergisi sayı 5, 1965. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı arşivi için Genel Sekreterliğin, TBMM arşivi için Meclis Başkanı'nın, Başbakanlık Osmanlı Arşivi için Başbakanlığın izni gerekiyor. Herhalde bu işleri kolaylaştırmak şart. Dışişleri Bakanlığı'nın arşivini pek az araştırmacıya açtığı ise bir gerçek. Araştırma isteklerine cevap bile vermedikleri anlaşılıyor. Son olarak Azmi Özcan'ın bu konudaki açıklaması Pan-İslamizm, sayfa 12 dipnot TDV İslam Araştırmaları Merkezi Yayınları İstanbul 1992. Bu sorunun bir çözüme kavuşturulması daha fazla ertelenemez. Durum bu. Öyleyse neden böyle yazıyorlar? Bu sorunun cevabını bu çalışmanın sonunda birlikte bulacağız. 5. İngiliz belgeleri. Abdurrahman Dilibak diyor ki, Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışında herkes kendine göre bir fayda gözetiyordu. Vahdettin, Anadolu'daki halk hareketini örgütlemek istiyordu. İngilizler bu şekilde Müslümanların Hristiyan ahali üzerindeki baskısını, İstanbul'u kullanarak bloke etmek ve İstanbul'a alternatif bir hareket başlamasını ümit ediyorlardı. Bu amaçla birçok temas ve görüşmelerin vuku bulması mümkündür. Ne yazık ki bu döneme ilişkin İngiliz belgeleri hala çok özel sebepler ve bir takım siyasi mülahazalarla İngiliz yasalarıyla belirlenen süreler çeşitli vesilelerle tevil edilmek suretiyle aşılarak izleyicilere sunulmamaktadır. Cumhuriyete giden yol, sayfa 35. Dilipak yanlış bilgi veriyor. İngiliz belgelerinin incelemeye açılmadığının doğru olmadığını aşağıda göreceğiz. Kurtuluş Savaşı hakkında yazılmış ilk Türk eserlerinde 1960'lı yıllara kadar pek az İngiliz belgesine rastlanır. Çünkü İngiliz arşivlerinin büyük bölümü araştırmacılara kapalıydı. Bu yüzden resmi tarihler ve pek çok özel kitap İngiliz belgeleri bilinmeden yazılmıştı. Dipnot. Mesela H. Bayır Türk İnkılabı Tarihi 10 kitap için yayımlanmış Alman, Sovyet, Avusturya, Fransız, Yunan ve bazı İngiliz belgelerinden yararlanmışsa da hepsi 1914'e kadarki dönemle ilgilidir. 1. cilt 2. kısım sayfa 273 ve diğerleri. İngiliz belgelerinin ilk bölümü 1944'te araştırmacılara açılmış ve belgeler yavaş ama sürekli olarak yayımlanmaya da başlamıştır. 1967'de ise 1939'a kadarki bütün belgeler serbest bırakıldı. Bu belgelerin bizimle ilgili olanlarını ilk defa Profesör Doktor Yeşke yayımlamıştır. Die Welt des Islam 5. cilt 1. ve 2. sayılar 1957. Dipnot. Bu çalışmadan ilk söz eden ve yararlanan da T. Bıyıklıoğlu'dur. Atatürk Anadolu'da sayfa 1 ve diğerleri TTK Yayınları Ankara 1959. Bu belgelerden büyükçe bir bölümünü 1967'de Erol Ulubelen yayımladı. 308 sayfa. Dipnot. İngiliz gizli belgelerinde Türkiye Çağdaş Yayınları İstanbul. Belgelerin bir bölümü Yön Dergisi'nde de 197 sayı 1967 yayımlanmıştır. Celal Bayar 1968'de yayımlanan Ben de Yazdım adlı 8 ciltlik kitabında İngiliz dış politika belgelerinin birinci serisinde bulunan bazı belgelere yer verilmiştir. 1969 yılına Türk Kültürü Dergisi'nin 85 ve 89. sayılarında Salahi R. Sonyel'in bir monografisi yayımlandı. 1919 yılı İngiliz belgelerinin ışığında Mustafa Kemal ve Milli Mukavemet, toplam 37 sayfa. 1970 yılında ise G. Jeşke'nin Türk Kurtuluş Savaşı kronolojisi çıktı, 198 sayfa. Araştırmacı İngiliz dış politika belgeleri 1. serisinin 30 Ekim 1918-1922 yanında birçok kaynağa da gönderme yapmakta ve belgelerin çok kısa özetlerini vermektedir. Dipnot TTK Yayınları Ankara. Bunu 1970'de Taner Baytok'un kitabı izledi. Dipnot. İngiliz kaynaklarından Türk Kurtuluş Savaşı, Başnur Matbaası, Ankara 1970. Bu kitapta ilk kez İngiliz parlamentosu tutanaklarından da yararlanılmıştır. 216 sayfa. 1971'de yine G. Yeşke'nin Kurtuluş Savaşı ile ilgili İngiliz belgeleri yayımlandı. 285 sayfa. Dipnot. Çeviren Cemal Köprülü, TTK Yayınları Ankara. Yeşke bu araştırmasına İngiliz belgeleriyle yetinmemiş, Paris Barış Konferansı ile ilgili ABD resmi belgelerini, Papers Relating to the Foreign Relations of the USA, İtalyan belgelerini, Giannini 1 ve 2. Documenti diplomatici della pace orientale. Birçok anı, günlük ve gazeteleri de taramış ve özetlerini aktarmıştır. 1972'de Bilal Nevşimşir'in İngiliz belgeleri ile Sakarya'dan İzmir'e 1921-22 adlı araştırması çıktı. 546 sayfa. Dipnot Milliyet Yayınları İstanbul. Araştırmacı dış politika belgeleri 1 serisinin 17. ciltlerindeki 756 belge ile 17. cildindeki 683 belgeden yararlanmış. Ayrıca İngiliz Dışişleri Bakanlığı arşivi Foreign Archives belgelerinde yeniden taramış. Dipnot FO 371 sayılı seri genel yazışmalar Doğu İşleri Türkiye 1921 yılı 117 cilt 1922 yılı 116 cilt. FO 406 sayılı seri gizli yayınlar belgeler. Bu serinin 46, 47, 48 ve 49. ciltleri 626 belge. FO 424 sayılı seri 715 gizli belge. Kabine tutanakları, Cabinet Archives, 23 sayılı seri ile İngiliz kabinesine sunulmuş rapor ve muhtıraları da Cabinet Papers incelemiştir. İkinci İnönü Savaşı sonu ile Büyük Taarruz dönemini kapsayan bu zengin araştırmayı, 1973'te Salahi R. Sonyel'in Türk Kurtuluş Savaşı ve Dış Politika adlı eserinin birinci cildi izledi. Dipnot TTK yayınları 1. cilt 1973, 2. cilt 1986. Yazar İngiliz Dışişleri Arşivi'nin FO 371 ve FO 424 sayılı serilerden başka FO 454-559 sayılı serilerde bulunan gizli belgeleriyle Balfour, Curzon, Ryan, Crowe gibi İngiliz yetkililerin özel belgelerini, beyaz kitapları, comment papers, çeşitli monografi ve yabancı doktora tezlerinde taramış. Dipnot Mısıroğlu'nun Lord Curzon'un belgeleri hakkında ileri sürdüğü bazı iddiaları doğrularıyla birlikte 4. bölümün Lozan paragrafında göreceğiz. Kitabın önemli bir özelliği de ilk kez Yunan siyasi belgelerine geniş biçimde yer vermiş olması. Dipnot, İngiliz ve Yunan kaynaklarından yararlanmış iki başka önemli eser M.L. Smith, Anadolu Üzerindeki Göz, Ionian Vision, çeviren Halim İnal, Hürriyet Yayınları, David Walder, Çanakkale Olayı, The Chanak Affair, çeviren M. Ali Kayabal, Milliyet Yayınları. 1973'te Bilal Nevşimşir'in yeni ve önemli araştırmasının birinci cildi yayımlandı. İngiliz belgelerinde Atatürk 1919-1938. Dipnot. 2. cilt 1975'te, 3. cilt 1979'da, 4. cilt 1982'de yayımlanmıştır. Ciltler Nisan 1919-Ekim 1922 dönemine ilişkin belgeleri içermektedir. TTK Yayınları Ankara.